Ayrım 4, sayfa 23. Adamın upuzun, salkım saçak saçları vardı. Belinde bir anahtar demeti asılıydı. Hani saçlarıyla sakalı azıcık daha uzun olsa tıpkı Aziz Petro'ya benzeyecekti. ''Şu elleri haşlanan değil misin sen? Gecenin köründe ne diye ayaktasın? Kuralları niye çiğniyorsun?'' Sigarasının dumanını suratıma doğru savurdu, sıcak eliyle tutarak beni kendine çekti. ''Korkuyor musun?'' Evet. Başlangıçta herkes korkar. Aslında korkacak bir şey yok. Özellikle de ben varken. Benim olduğum yerde kimseye bir şey olmaz. Sigara içer miydin? İyi aman içme. Daha yaşın ne başın ne. Bir iki yıl bekle. Anan baban neredeler? Anan baban yok demek ha. Olsun varsın zararı yok. Onlar olmadan da yaşanır. Yalnız hiç korkma emi. Böylesine dostça, anlamlı, içten konuşabilen bir insanla epeydir karşılaşmamıştım. Onu dinlemekten büyük bir zevk almıştım. Beni yatağıma götürünce, ''Ne olur yanımda kal.'' dedim. ''Peki.'' dedi. ''Kimsin sen?'' ''Ben bir askerim. Hem de Kafkasya'dan bir asker. Ne savaşlar gördüm, neler neler. Başka nasıl olabilir ki? Bir asker haliyle savaş içinde yaşar. Macarlarla, Çerkezlerle, Polonyalılarla savaştım. Savaş dediğin kardeş müthiş bir şeydir. Bir an için gözlerimi yumdum. Açtığımda askerin yerinde büyük annem oturuyordu. Asker ise onun yanı başında dikilmiş konuşuyordu. Vay canına, hepsi öldü demek. Vay be. Güneş koğuşu altın sarısı ışıltılara boğarak her şeyi aydınlattıktan sonra birden siliniyor, sonra yine beliriyor. Sanki bir çocuk gibi oyun oynuyordu. Büyük annem üzerime eğilerek, ''Ne oldu sana bir tane?'' dedi. ''Canını mı yaktılar?'' O kızıl saçlı iblise o kadar da tembih etmiştim. Asker, ''Ben her şeyi kitabına uydurup işi yoluna koyarım.'' dedi giderken. Büyük annem gözyaşlarını silerken açıklamada bulundu. ''O da bizim o taraflardanmış, Balahana'dan. Bir şey söylemedim.'' Sonra doktor geldi. Elimdeki yanıkları sarıp sarmaladı. Büyükannemle bir arabaya atlayıp kent sokaklarından ilerledik. Büyük baban iyice zıvanadan çıktı. Öyle ki sineğin yağını bile hesaplar oldu. Yetmezmiş gibi geçenlerde yeni tanıştığı arkadaşlarından biri Kürtçü Hist, dua kitabının arasına sakladığı 100 rubleyi çalmasın mı? Bir kızılca kıyamet koptu ki sorma. Güneş pırıl pırıl parıldıyor, gökteki bulutlar beyaz kuş sürüleri gibi kayıyordu. Volga üzerindeki dağ köprüden geçtik. Buzlar çatırdıyor, sular kabarıp çağıldayarak köprünün dayanaklarını dövüyordu. Pazar kilisesinin kalın, kızıl gövdesindeki haçlar parıldıyordu. Kucağında koca bir tutam söğüt dalı taşıyan güleç yüzlü bir köylü kadına rastladık. Bahar geliyordu, çok yakında da Paskalya. Yüreğim bir tarla kuşunun yüreği gibi çarpıyordu. Seni çok seviyorum büyük anneciğim. Bu coşkumun karşısında hiç istifini bozmadı. Yumuşak bir sesle elbette dedi. Sen benim canım ciğerimsin de ondan. Gerçi neme lazım şimdi şükürler olsun kutsal Meryem'e ki yabancılar bile sever beni. Gülümseyerek o da yakında sevinecek diye ekledi. Oğlu dirilecek. Gel gör ki benim varyuşam sözünü yarıda bırakarak sustu. İkinci bölüm. Büyük babam beni avluda karşıladı. Diz çökmüş, baltayla bir odunu yontuyordu. Başımı indirecekmiş gibi baltayı kaldırdı. Şapkasını çıkarıp iğneleyici bir tavırla ''Sefalar getirdiniz saygıdeğer efendimiz.'' dedi. ''Demek işinizden istifa ettiniz. Bundan böyle gönlünüzce keyif çatabilirsiniz.'' Ah ah, siz yok musunuz siz? Büyük annem hemen araya girerek büyük babamın sözünü yarıda kesti. Anladık, anladık. Odaya geçip semaveri yakarken de bana anlatmaya başladı. Büyük baban artık iyice sıfırı tüketti. Tüm parasını vaftiz oğlu Nikola'ya ödünç vermişti. İşte bilmiyorum ama büyük baban zürtleyiverdi. Bütün paralar suyunu çekti. Bunların başımıza gelmesinin nedeni de yoksullara acımayışımız, düşkünlere yardım etmeyişimiz. Tanrı şöyle demiştir kendi kendine, Şu kaşirinlere ne diye cömert davranıyorum sanki? Hiç kuşkusuz böyle düşündü. Sonra da tuttu her şeyi elimizden aldı. Çevresine göz gezdirdikten sonra devam etti. İhtiyara bu kadar acımasız davranmasın diye Tanrı'nın gönlünü almaya çalışıyorum. Kazandığım paraları geceleri gizlice sadaka olarak yoksullara dağıtıyorum. İstersen bu gece birlikte gideriz. Bende para var. Büyük babam içeri girdi, gözünü kırparak. Bakıyorum da tıkınmaya hazırlanıyorsunuz ha? Diye sordu. Büyük anne, tıkınırsak tıkınırız, sana ne? Dedi. Yersen sen de otur, sana da yeter. Büyük babam masaya geçti. Koy bakalım, diye söylendi yumuşak bir sesle. Odada her şey derli topluydu. Yalnızca annemin oturduğu köşedeki hüzünlü boşluk hissediliyordu. Bir de büyük babamın yattığı üzerinde duvara asılı büyük harfle yazılmış bir kağıt göze çarpıyordu. Beni koru ölümsüz İsa, ömrümün her gününde merhametini esirgeme üzerimden. Kim yazdı bunu? Büyük babam yanıt vermedi. Biraz duraksadıktan sonra büyük annem güldü. O kağıt 100 ruble değerinde. Büyük babam bağırdı. Sana ne oluyor? Neyim var neyim yok hepsini el aleme dağıtacağım. Dağıtacak neyin kaldı ki? Dedi büyük annem sakin sakin. Hoş varken de dağıtmadın ya. Büyük babam kes sesini diye bağırdı. Her şey nasıl olması gerekiyorsa yine öyleydi. Eski tas eski hamam. Köşede sandığın üstündeki çamaşır teknesinde yatmakta olan Kolya uyandı. Göz kapaklarının arasından gözlerinin mavi ışıltısı belli belirsiz seçilebiliyordu. Sararıp solgunlaşmış, zayıflamıştı. Beni tanımamış olmalı ki usulca döndü ve gözlerini kapadı. Sokağa çıktığımda kötü haberleri aldım. Yahir, Paskalya'dan önceki hafta hastalanıp ölmüş. Habi kente taşınmış. Yazın bacakları tutmadığı için ayağa kalkamıyormuş. Bu haberleri yetiştiren siyah gözlü Kostroma. Bu çocuklar da amma çabuk ölüyorlar, dedi öfkeyle. İyi de yalnızca bir hayır öldü değil mi? Ne değişir ki? Ortalıkta görünmüyorsa insan ölmüş demektir. Biriyle tanışıp arkadaş oluyorsun derken bir bakıyorsun ya tutup işe sokuyorlar ya da ölü veriyor. Avlunuzun oradaki Çeşnokovlara, Yevseyekonlara taşındı. Oğulları var. Adı Nuşka. Akıllı uslu iyi bir çocuk. İki kız kardeşi var. Biri küçük, öbürü ise topal. Koltuk değneğiyle yürüyor. Doğrusu güzel bir kız. Bir an düşündü ve Çurka'yla ben ona abayı yaktık kardeş diye ekledi. Durmadan dalaşıyoruz. Kızla mı? Yok canım, birbirimizle dalaşıyoruz. Kızla zor biraz. Yetişkin gençlerin, hatta müziklerin aşık olduklarını hiç kuşkusuz biliyordum. Dahası bunun kaba anlamını da aşağı yukarı biliyordum. Canım sıkıldı. Kostroma'ya karşı içimde bir acıma duygusu uyandı. Onun hantal bedenini, kızgın siyah gözlerini görmeye dayanamıyordum. Topal kızı o akşam gördüm. Merdivenlerden avluya inerken koltuk değneğini düşürdü. İncecik, zayıf elleriyle merdivenin parmaklığına tutundu. Öylece çaresizce kala kaldı. Koltuk değneğini almaya çalıştım ama ellerimdeki sargılar yüzünden kollarımı oynatamıyordum. Uzun süre çabaladım, öfkelenmiştim. Oysa yukarıda durmuş kız kız gülüyordu. ''Ellerine ne oldu?'' diye sordu. Yandı. Ben de ''Topalım, sen bu avluda mı oturuyorsun? Hastanede çok kaldın mı?'' ''Ben çok yattım.'' Göğüs geçirerek ''Öyle çok yattım ki hem de.'' dedi. Mavi desenli bir elbise giymişti. Entari eskiydi ama tertemizdi. Saçları düzgünce taranmış kısa, kalın bir örgü halinde göğsüne düşüyordu. İri gözlerinin anlamlı derinliğinde, biçimli burnunu ve hüzünlü yüzünü mavi ışıltılarla aydınlatan bir hava vardı. Gülümsemesi tatlıydı ama yine de hoşuma gitmemişti. Hastalıklı bedeniyle ''Lütfen bana dokunmayın'' der gibiydi. Arkadaşlarım nasıl olup da ona aşık olmuşlardı? Neredeyse böbürlenircesine anlatmaya başladı. ''Epeydir hastayım. Komşumuz bana büyü yaptı. Annemle arası açılınca acısını benden çıkarıp büyüledi. Hastanede korktun değil mi?'' ''Evet.'' Varlığı sıkıntı vermişti. İçeri girdim. Gece yarısına doğru büyük annem beni okşayarak uyandırdı. ''Hadi gidiyor muyuz? Başkalarına iyiliğin dokunursa ellerin daha çabuk iyileşir. Kolumdan tuttu, bir köre yol gösterir gibi yürümeme yardımcı oldu. Gece karanlık ve ıslaktı. Hızla akan bir ırmak gibi esiyordu rüzgar. Kumlar ayağımıza yapışıyordu. Büyükannem evlerin karanlık pencerelerine usulca sokuluyor. Üç kez haç çıkardıktan sonra her pencerenin önüne 5 kapik ve 3 çörek bırakıyor. Sonra yeniden haç çıkarıyor. Yıldızsız gökyüzüne dönerek mırıldanıyordu. İnsanlara yardım et cennetin kutsal kraliçesi. Senin gözünde hepimiz günahkarız. Evden uzaklaştığımızda ortalık daha da kararıp sessizleşiyordu. Geceliğin gökyüzünün karanlık derinliklerinde yıldızlar ve ay sonsuza dek gizlenmiş gibiydi. Birden bir köpek çıka geldi. Önümüze dikilip hırlamaya başladı. Karanlıkta gözleri pırıl pırıldı. Korkuyla büyükanneme sokuldum. "Korkacak ne var?" dedi. "Alt tarafı bir köpek. Bu saatte şeytan olmaz. Horozlar çoktan öttü." Köpeği çağırdı, okşamaya başladı. "Köpek, torunumu korkutma olur mu?" Köpek bana sırnaşmaya başladı. Üçümüz yola koyulduk. Büyükanne gizli sadakasını 12 değişik pencere önüne bıraktı. Kül rengi evler karanlıktan kurtuluyor. Napolnaya Kilisesi'nin çan kulesi beyaz bir şeker gibi görünüyordu. Mezarlığın tuğla duvarı ise yıpranmış bir hasır örgü gibi saydamlaşmıştı. Büyükannem, "Bu ihtiyar yoruldu artık," dedi. "Eve gitme zamanı geldi. Yarın sabah kadınlar uyanınca bir bakacaklar ki kutsal bakire çocuklarına para göndermiş. Eğer insanın hiçbir şeyi yoksa, çok az bir şeyi varsa bile makbule geçer. Ah Alyosha, insanlar çok yoksul. Kimsenin onlara düşündüğü yok. Zengin Tanrı'yı düşünmez. Hesap günü aklına gelmez. Yoksula yabancıdır yüreği. Varsa yoksa altın biriktirir. Cehennemde kızgın kora dönüşecek altın. Çok yazık. İnsanlar birbirlerini düşünmeli. Tanrı hepimizi düşünür. Benimle birlikte geldiğine çok sevindim." Ben de seviniyordum. Asla aklımdan çıkmayacak bir şey yaşadığımı belli belirsiz sezinliyordum çünkü. Boz renkli köpek, tilkiyi andıran suratı, iyi, ürkek gözleriyle yanım sıra ilerliyordu. "Köpek bizimle mi kalacak? İstiyorsa kalsın varsın, öyle değil mi? Dur şuna çörek vereyim, 2 tane kalmış. Şu sıraya oturalım, üstüme nedense yorgunluk çöktü." Kapı önündeki sıralardan birine oturduk. Köpek ayaklarımızın dibine kıvrılıp çöreğini kemirmeye koyuldu. "Büyükannem, burada birinden küçük 9 çocuk sahibi Yahudi bir kadın oturur. Mosi evine nasıl geçiniyorsun diye sorarım. Nasıl geçineceğim? Tanrı'nın yardımıyla geçiniyorum elbette," diye karşılık verir. Uyku bastırıyordu. Büyükannemin sıcak bedenine sokuldum. Yaşam yine hızla, gürül gürül akıyordu. Her yeni günün akıntısı ruhumu sevince, kedere boğan, beni düşünmeye yönelten yeni izlenimler taşıyordu. Bir süre sonra topal kızı olabildiğince sık görmek, onunla çene çalmak ya da kapı önündeki sıranın üzerinde sessizce yan yana oturmak için can atıyordum. Birlikte konuşmadan oturmak bile hoşuma gidiyordu. Bir kuş kadar saftı. Don kazaklarının yaşantısına ilişkin çok şey biliyordu. Orada bir yağ imalathanesinde makinistlik yapan amcasının yanında uzun süre kalmıştı. Tesviyeci olan babası sonradan Nijni Novgorod'a taşınmıştı. "Bir amcam da çarım hizmetinde." Yortu akşamları herkes sokaklara dökülürdü. Genç kızlarla delikanlılar dans etmek için mezarlığa doğru giderler, erkekler soluğu meyhanede alır, sokakta kala kala çocuklarla kadınlar kalırdı. Kadınlar kapı önlerindeki sıralara ya da kumun üstüne oturur, dedikodu ya da kavga ederek gürültü patırdı çıkarırlardı. Çocuklar top ya da kuka vurmaca oynarlardı. Anneleri çocuklarının becerilerini överler, kötü oynayanlarla alay ederlerdi. Büyüklerin oradaki varlığı, oyunu izlemeleri biz çocukları coşturur, daha da canla başla sarılıp tam bir rekabet havasına girerdik. Kostroma, Çurka ve ben oyuna kendimizi ne denli kaptırırsak kaptıralım, yine de topal kızın yanına koşuyor ve övünmekten kendimizi alamıyorduk. "Kukaları nasıl devirdiğimizi gördün mü Ludmila?" Başını sallayarak gülümsedi. "İlk zamanlar bizim grup Her oyunda aynı takıma girerdi. Oysa şimdi Kostroma ile Churka hep ayrı takımlarda oynuyor. Güç ve beceri konusunda kıyasıya bir rekabete tutuşuyorlardı. Bu rekabetin sonu kimi zaman gözyaşı ve kavgaya kadar varıyordu. Bir gün öyle müthiş bir kavgaya tutuştular ki büyükler araya girmek, köpeklere yaptıkları gibi üzerlerine su dökerek ayırmak zorunda kaldılar. Bir sırada oturan Ludmila, oyuncular bağırış çağırış yaklaştıklarında sağlam ayağıyla koltuk değneğini sallayarak korkuyla bağırdı. ''Ağır olun!'' Yüzü alı al moru mor kesilir, gözleri hastalıklı bir biçimde yana kayarak donuklaşırdı. Bir başka gün Kostroma, kuka devirmece oyununda Churka tarafından bozguna uğratılınca yandaki dükkanın yulaf yığınları ardına çökerek sessizce ağlamaya başladı. Acınası bir hali vardı. Yüzü taş kesilmişcesine gerilmiş, kemikleri belirginleşmiş, dişlerini sımsıkı kapamıştı. Dalgın bakışlı kara gözlerinden iri damlalar halinde gözyaşları süzülüyordu. Onu avutmaya çalıştım. Gözyaşlarından boğulurcasına söylendi. Dur sen, kafasına bir tuğla patlatayım da görsün gününü. Çalımından yanına varılmaz olmuştu Churka'nın. Evlenme çağına girmiş gençler gibi şapkasını yana devirmiş, elleri ceplerinde sokak ortasında öylece yürüyordu. Bıçkın delikanlılar gibi dişlerinin arasından tükürmeyi de öğrenmişti. ''Sigaraya da başlayacağım.'' dedi ve ''Gerçi bir iki kez içeyim dedim ama içim bulandı.'' Bu durum canımı sıkıyordu. Arkadaşlarımı yitirdiğimi anlıyordum. Öyle sanıyordum ki bütün bunlar hep Ludmila'nın başının altından çıkıyordu. Bir akşam kemikleri, paçavraları ve daha bir yığın ıvır zıvırı avluda ayıklarken Ludmila yanıma geldi sağ elini sallayarak. Merhaba diye selam verdi. Kostroma ile görüşüyor musun? Evet. Ya Churka ile? Churka artık yüz vermiyor bize. Hep senin yüzünden. İkisi de gönlünü kaptırmış sana. Bu yüzden kavga ediyorlar. Kızarıp bozardı ama alaycı bir havayla karşılık vermekten geri durmadı. Yok canım, ne diye benim yüzümden oluyormuş bakalım? Niye onları kendine aşık ediyorsun? Ben mi dedim onlara bana aşık olun diye? Bunları öfkeyle söylemişti. Hemen ardından ekledi. Saçmalığın daniskası. Bir kere ben onlardan büyüğüm, 14 yaşındayım. Kendisinden büyük kızlara aşık olmak nerede görülmüş? Damarına basmak için sen ne anlarsın ki bu işlerden diye bağırdım. Şu bakkal kadın hani şu Hilistov'un kız kardeşi yaşını başını almış ama yine de oğlanlarla sürtmekten geri durmuyor. Ludmila yanıma sokuldu. Koltuk değneğini kuma saplayarak asıl sen ne anlarsın ki dedi ağlamaklı bir sesle. Çabuk çabuk konuşuyordu. Güzel gözlerinden kıvılcımlar saçıyordu. Bakkal kadın aşüftenin tekidir. Ben öyle miyim? Daha yaşım ne, başım ne? Ben dokunulacak, sıkıştırılacak kızlardan değilim. Doğrusu hiç de hoş bir şey değil bu. Eğer sen Kamçada Kalıp kızı okumuş olsaydın böyle konuşmazdın. İçini çekerek uzaklaştı. Ona acıdım. Sözlerinde benim henüz kavrayamadığım bir doğruluk payı vardı. Arkadaşlarım onun için sıkıştırıyorlardı. Sözüm ona aşık olduklarını ileri sürüyorlardı. Ertesi gün kendimi Ludmila'ya bağışlatmak için 7 kapiklik kadar onun çok sevdiğini bildiğim akide şekerlerinden aldım. İster misin? Yapmacık bir kızgınlıkla yıkıl karşımdan dedi. Sana dargınım ben. Gel gelelim şekeri almaktan da geri kalmadı. Hiç değilse şunları bir külaha koysaydın. Baksana ellerin kirpas içinde. Yıkadım ama çıkmıyor ki. Elimi sıcacık narin ellerine alarak inceledi. Berbat etmişsin ellerini. Ona bakarsan seninkiler de delik deşik. İyi neden? Ben çok dikiş dikerim. Sonra çevresine göz gezdirdi ve hadi gel seninle gözden uzak bir yer bulup Kamçada Kalı kızı okuyalım. Ne dersin? Diye öneride bulundu. Epeyce bir süre sığınabileceğimiz kuytu bir yer aradıksa da bulamadık. En sonunda hamamın oradaki aralığı gözümüze kestirdik. Gerçi orası bir parça karanlıktı ama ahırla kesim evi arasındaki çerçöp dolu boşluğa bakan pencere kenarına oturabilirdik. Buraya kimsecikler uğramazdı. Sonunda Ludmila pencereye doğru yan oturmuş, sakat bacağı sıranın üzerinde, sağlamını ise yere uzatmış durumda oturuyor, yüzünü örten paramparça bir kitaptan anlaşılmaz derecede iç bayıltıcı garip sözcükleri ateşli ateşli okuyordu. Derken ben de heyecanlandım. Oturduğum yerden ciddi gözlerinin bir çift mavi ışıltıyla sayfalar üzerinde kaymasını görebiliyordum. Gözleri kimi zaman dolu dolu oluyordu. Benim bir türlü anlayamadığım bir takım sözcükleri birbirine karıştırarak çabuk çabuk okurken sesi titriyordu. Ben yine de bu sözcükleri yakalayarak kılıktan kılığa sokuyor, anlamlı bir bütün haline dönüştürmeye çalışıyordum. Bu durum kitapta yazılanları kavramamı büsbütün zorlaştırıyordu. Köpekciğim dizlerime yaslanmış uyuyordu. Rüzgar adını takmıştım ona. Çünkü uzun tüylü, hızlı bir hayvandı. Bacalarda uğuldayan güz rüzgarı gibi hırıldardı. Ayrım sonu. Sayfa 32.